Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın evet. Levent abi?
Merhabalar Murat. Sen nasılsın?
İyiyiz. Bu gündem konusunda rekor kırmaya geldik.
Cumartesi çekiyoruz.
Cumartesi çekiyoruz. Saat yarım.
Evet. İlk saatlerinde.
Evet. Bizi Facebook'tan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Her türlü gecikmeyi ya da sorunu oradan duyuruyoruz.
Evet. Mesela gündemin geç geleceğini.
Evet. Geçen hafta cumartesi geleceğini oradan yazmıştık.
Sitenin göçtüğünü falan.
Evet.
Oradan yazıyoruz.
Neyse ki daha başımıza gelmedi öyle bir şey.
Ya arada ufak etsinler. Aksaklıklar oluyor.
Evet. Şimdi 24-29 Haziran. Evet. Ben tabi. Başlıyoruz.
Yine ilk hareketli bir gündem.
Evet sayılır. Önce bizden başlayalım.
Evet.
Gündemde Binali Bey. Ne zamandır yoktu. Özlüyoruz onu. Ara sıra iyi oluyor. Binali Yıldırım.
Ve Osmanlı tokatı belgeseli.
Evet. Twitter'a 76 milyon Osmanlı tokatı atacakmışız.
Evet.
Nasıl oluyor Levent abi?
Ya şimdi Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Bu gezi olaylarından dolayı işte sosyal medyayı cezalandırsak mı, cezalandırmasak mı şeyindeler ya.
Evet.
Belirsizliğindeler ya. İşte kimisi diyor hiçbir şey yapmayacağız, kimisi diyor yapacağız falan filan. Binali Yıldırım da dedi ki işte bir çok da alakasız yani işte neydi Kemah ilçesini sevenler derneği mi ne bir öyle yerel bir yöresel dernek kalkındırma derneği toplantısında mikrofonu alıp işte Twitter falan anlatmış insanlara. Herhalde bayılmıştır herkes sıkıntıdan. Ya dur tam söyleyeceğim Murat şeyi dayanamayacağım. Sende var mı? Hangi o derneğin adını tam olarak söylesene.
Bakayım ben açayım.
Dur ben mı? Söyleyeceğim. O çünkü önemli. Adamın hani nereye gidip ne konuşuyor? Ha söylüyorum. Erzincan'ın Kemah ilçesi Koçker Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği'ne gidiyor toplantısına ve orada tutup da insanlara işte Twitter falan anlatıyor. Yani ne diyeyim ben Binali Bey'e? Şey demiş işte. Facebook demiş bize şey yardımcı oluyor bize hani bu mesaj yazanları bulmakta ama Twitter yardımcı olmuyor demiş. Binali Bey bunu söyledikten 2 saat kadar sonra Facebook bir basın açıklaması yaptı. Biz öyle yardımcı mardımcı olmuyoruz. Öyle bir şey yok dedi. Binali Bey'e bir tatsız sürpriz oldu. Üzdüler onu.
Evet.
Daha sonra da ama intikamını Binali Bey şöyle almış. İşte biz 76 milyon Osmanlı tokatı çakar, onların feleğini şaşırtır demiş.
Ve kendileri üzülür diye eklemiş.
Evet, Twitter'da hani şey dedi biliyorsun, CEO'su kısa bir yorum yaptı.
Evet.
Hani biz...
Platformuz, fikirlere evet. Destek ya da köstek olmayız diyorlar.
Evet, evet. Öyle bir şey oldu. Binali Yıldırım da işte Osmanlı tokatı çakacağım bunlara falan filan. Her zamanki gibi saçmalayarak devam etti.
Her zamanki gibi Türkiye'de bir bilişim bakanı olmasına rağmen o adam ortalıklarda yok. Yine adını yine unuttum. Ama Binali Yıldırım bu konularla ilgili açıklama yapıyor.
Evet. Ulaştırma Bakanı bu konuları yakından takip ediyor.
Bitti. Ayrıldılar. Başka bir bakanlık oldu artık.
Hiçbir şey değişmedi.
Evet.
Hiçbir şey değişmedi. Ama tabii şu var. Hani Facebook böyle Türkiye'ye artistlik yapıyor. Hani bilgi vermiyoruz falan diye. Ama Amerika'da da NSA'ye şu günlerdir olan Prism skandalı kapsamında NSA'ye bilgi verdiklerini itiraf ettiler. Hani bir yandan da tokadı hak ediyorlar.
Evet, kesinlikle.
İlk başta hani Prism ne, NSA kim, biz hani neredeyiz, burası neresi falan gibi Facebook böyle bir alakasız bir tavırlara girdi bu skandal patladığında. Ama sonra hani... Yardımcı oluyorlarmış. Olacak tabii olmazsan çünkü hani Türkiye'de değilsin. Türkiye'ye Amerika'da oturup da Türkiye'ye hava basabilirsin ama Amerika'da oturup da Amerikalı mercilere aynı artistini yapamazsın tabii. Adam iki gün sonra senin bir şekilde
fişini çeker.
Fişini çeker. O yüzden Türkiye'ye hava basmak kolay.
Evet.
Biz vermeyiz bilgi falan diye Amerika'da bu işin böyle olmadığı ortada yani adamlar direkt kullanıcı açmışlar serverdan zaten. Hiç bilgi vermekle falan uğraşmıyorlar hakikaten.
Yani bir gün onlar kendi alıyor. Arkadaşın olmak istiyor.
Evet. Evet. Evet. Şimdi Amerika'da tabii şey falan başladı mesela bu özel hayatta önem veren işte özel hayatın gizliliği üzerine çalışan kuruluşlar falan şey istiyorlar yani hı. NSA neleri görecek? Hı hı. Ne şey olsun?
Açık olsun.
Hani bu şey var ya Facebook'ta işte me only me friends işte friends of friends falan orada NSA seçeneği olsun diyorlar. Ya tabii Türkiye'nin en sıcak gündemine denk geldi o prizm falan konusu. Türkiye'de yeteri kadar konuşulmadı.
Evet.
Bir de hani şey derdi vardı hani sanki hani başkasının Amerikalıların derdi gibi görüldü. Hı hı. Oysa hepimizin derdi.
Evet. Çünkü adam açık açık şunu dedi. Biz Amerikalıları değil geri kalan dünyayı
başkalarını dinliyoruz. Dinliyoruz dedi zaten. Biz oluyoruz. Evet. Biz daha işte Twitter IP adresi verdi mi vermedi mi Osmanlı tokatını çakar mıyız falan o dertteyiz. Ama adamlar o konuları aşmışlar. Bakalım ne olacak? Şey de kaçtı biliyorsun Snowden. Bu prism falan konusunda hani bilgileri sızdıran şahıs. Rusya'ya kaçtı ama Rusya'da da Venezuela makamlarına mı ne şey oldu? Teslim oldu falan. Bir şeyler oluyor.
Evet.
Çünkü o adamın peşine düştü Amerika falan filan.
Evet. Femtosel ne abi Türkiye'de kullanılacakmış?
Femtosel yine Murat Femtosel şöyle bir şey. Evine baz istasyonu koyuyorsun. Hı. İnternete bağlı. Hı. Onunla
evet.
Şimdi 3G senin evde iyi çekmiyorsa senin evinde küçük bir baz istasyonu olduğu için süper çekmeye başlıyor. O baz istasyonunda internete bağlanıp seni konuşturtuyor işte telefonda. Sen yine cep telefonuyla konuşuyorsun ama hani 5 çekiyor anten şeyi var ya hani 5 çizgi var ya 5 çekiyor. Böyle bir şey miliwatt gücünde küçücük bir baz istasyonu. Bunu artık Türkiye'de de olacakmış. Koyacakmışız evlerimize. Hı. Yani eğer çekmiyorsa 3G olacak ama bir de devlet bundan vergi almayacakmış. Ama tabii işte Serhat Ayan bazı sorular sormuş. Mesela şey nasıl olacak? Şimdi mesela hani her dairede bir femtosel mi olacak ya apartmanda? Yoksa ben koyacağım bütün komşular da benimki üzerinden mi konuşacak? Yani böyle bilinmezlikler var. Artı şu var hani insanlar zaten baz istasyonu falan tedirgin olmuş. Ürpermişken sizin evinize baz istasyonu koyacağız deyince düşüp bayılır mı insanlar ne olur? Nasıl bir tepki gösterecek? Belli değil. Kim parayı kim alacak? Bunun internetine ayrı bir para mı olacak? Ne olacak? Yani bir açıklamalar yapıyorlar da bilgi yetersiz henüz.
Evet.
Nerede işe yarar ki pek? Yani ne bileyim.
Bakalım çıksın da bir.
Yani 3G yani şöyle internet var 3G yok. Hı. Ondan rahatsız olacaksın. İnternet varsa işimizi görüyoruz zaten. Bu pek yani bilmiyorum.
Bakalım.
Kullanımı vardır tabii ki böyle bir ürün çıktığına göre. Yani dünyada zaten vardı. Farklı isimleri de vardı. Göreceğiz. Firmalar başladılar mı reklamına? Detaylarını alırız. Hı. Belki şey yaparlar yine. Harran demine. Femtocelli şey melis falan. Ölçüm mölçüm yaparlar. Amerika'nın femtozeli yavaş. Bizimki hızlı.
Windows
palavra testler.
8.1 preview çıktı abi. Biz de kurduk bugün ama pek bir şey anlamadık.
Kurduk evet. Daha desktop'a boot etme geldi.
Geldi.
Start menüsü gibi bir şey geldi.
Bir şey geldi.
Start menüsü tam da hele bir de default haliyle hiç start menüsü
metroya
değil.
Metroya gidiyor.
Şey onun bir ayarı var. Onu yaparsan uygulamalar ekranı geliyor. Evet. Yani tam start menüsü falan gelmedi.
Yok.
Hala şey bence daha cazip. Bu start menüsü yapan programlar var ya Windows 8'e. Aha. Onlar bence hala daha cazip. Arama değişti. Hı hı. Bütün arama sonuçları birlikte geliyor. Öyle kategorileri ayırmıyor işte uygulamalar falan gibi. Böyle animasyonlu arka planlar falan gelmiş.
Var ya,
kozmetik
bayağı
şey var. Şeyler. Evet. Ha, ama tabii altında da bir şeyler var da. Biz ilk başta bu kozmetik farkları gördük. Hı hı. Ben şeyi sevdim hani Türkçe'de direkt ilk etapta ISO'su çıktı. Türkçe de var içinde. Bunu şimdi şöyle, Windows 8 kullanıyorsan onun üzerine kurabiliyorsun Service Pack gibi. Ya da ISO'sunu çekip deneme sürümü deneyebiliyorsun. Süreli. Dolayısıyla hani ben bunu bedava işletim sistemi Microsoft verdi gibi düşünmemek lazım. Hı hı. Çıktı ama. Evet. Full'ü de herhalde bir ay, işte 8.1 diyorlar ya, 8. ay Ağustos'un 1'i. Evet, evet. Bir ay falan herhalde full'üne de.
Bazı özellikler zaten hani ancak full'ünde ortaya çıkacak. Evet. Yani preview'ünde her şey de yok. Onu da söyleyelim.
Evet. İyi oldu bak ama Microsoft çok kısa sürede
evet, hatalarını düzeltti.
8.1'i getirdi.
Bir de yüksek çözünürlüklü Surface hazırlıyorlarmış.
Öyle görülmüş şu Build konferansında. Şovunu yaparken Microsoft cihazlarının şovunu yaparken, ekran çözünürlüğünü değiştirirken bir anda orada bir hemen fotoğraf çekmişler. 2560'a 1440 var seçenekler arasında. Artı 10.6 inç bu. O yine çözünürlük seçenekleri arasında 7 inç, 7.5 inç gibi rakamlar görülüyor. Evet. Bunlar daha önce yoktu. Böyle Surface tabletler ya da şöyle söyleyelim Windows 8 tabletler. İşte onlar demek ki olacak. Küçük tabletler dalgası bekleniyor Windows 8.1'li.
Evet.
Ve bir de işte yüksek çözünürlük tabletler bekleniyor.
Küçük tablet furyasında yani en azından ben Samsung'da gördüğümü söyleyeyim. Normal, eskiden RT olan tabletleri şimdi içinde full Windows olan şekilde göreceğiz.
Evet.
Bu biraz da hasver sayesinde olacak.
Evet.
BlackBerry'den kötü haberler var. Düşündükleri kârı elde edemediler. Edememişler bu çeyrekte. Üstelik hani satışlarının çok yani çok değil mi, küçük bir kısmı BlackBerry olmuş. Cihaz satışlarının. Dolayısıyla hani hem kötü hem de olan satışlar BlackBerry olmayınca biraz hayal kırıklığına uğramışlar ve
acısını hemen kullanıcıdan.
Evet. Playbook biliyorsun söz vermişlerdi. BlackBerry
yeni evet, tabletlerine
sistemi, oraya da gelecek. Onun işletim sistemi oraya da gelecek diye ama gelecek. Sözlerinde durmayacaklar.
O performans tatmin etmiyormuş.
Bir bakıma da adamlara hak vermek lazım abi. Şey Playbook dediğin alet 2 yaşında.
Ya şimdi bir an evet. Şimdi şöyle Android 2 serisi için yapılmış tabletlere bir şekilde 4 çakarsan genelde mutsuz oluyorsun.
Evet.
Biz bunu ViewSonic ViewPad'de görmüştük evet. Mesela. Şimdi senin dediğin gibi buna da belki BlackBerry 10 konulsa sonuç iyi olmayacaktı ama çıkacak dediniz be kardeşim yani en baştan düşünseydiniz o zaman. Biz bile şimdi bizim canımız sıkıldı çünkü bizim burada de Playbook'umuz var. Playbook'umuz var. Bizim hayalimiz çıkacaktı BlackBerry 10 hemen kuracaktık. İncelemesini yapacaktık. Ama şimdi o tableti ben alıp tozlu raflara kaldıracağım evet. Yani. Çünkü artık bundan sonra bütün hevesimiz kaçtı. Zaten şeyde benim canım sıkılmıştı. Hani şu BlackBerry 10 çıktığında tablete aylar sonra gelecek falan dediler. Bizim yüzümüzü suratımızın asılmasına neden oldular. Şimdi de bu çıktı Murat
yani. İşi beceremediler. İşin şeyi bu.
Aynen öyle.
Ve rakamlar da iyi değil. Bakalım ne olacak.
Bakalım mücadelesini nasıl sürdürecek.
Yeni Kinect PC'ye uymuyormuş abi ama sürpriz olmadı bence.
Yani eskisi takılabiliyordu. Bir de hani PC için Kinect çıkartmıştı. Yenisi doğrudan takılamıyormuş. Yani şey yapıyorsun. Onun da geliştirici kitini hazırlamışlar. $400.
Evet.
Murat yani Microsoft da bu Kinect hani yayılsın mı istiyor, yayılmasın mı istiyor belli değil.
Xbox'ta yayılsın istiyor anladığım kadarıyla.
Evet. Evet. Bir garip yani bir türlü şey yapmıyor. Bir türlü kararını veremiyor yani. Evet. Arada tabii bu Leap Motion falan gibi şeyler atak yapıp o da Microsoft'un elinden alabilir oyuncağını.
İyi dedin onu. Leap Motion pre-order yapan, ön sipariş verenlere mail attı. Ürün gelmek üzere son kararınız mı, emin misiniz diye. Hmm. Ben meraktan öyle koymuştum. $100 bir masraf çıkartıyor kargo dahil. Yani o da eli kulağında diyebiliriz.
Evet, Leap Motion hani bilmeyenler için çok kısaca özetleyelim. Kinect benzeri bir hareket L kontrol teknolojisi. Fakat Kinect gibi böyle 2 metre öteden televizyon karşısına geçmeyi değil, laptopun ekranının hemen önünü ya da işte normal monitörün hemen önünü
bir başka alan, de işte normalde bir dokunmatik ekran olmayan özellikli bir şey ekranı bir anda sanki dokunmatikmiş gibi kullanıyorsun ama dokunmuyorsun aslında.
Evet, evet.
Ama etkileşim o mesafeden.
Evet, böyle bir teknoloji, bir firmanın geliştirdiği teknoloji ve umut vadeden bir teknoloji.
Şimdi diğer haber. Bu logo değişimleri oldu. Motorola ve Avea.
Motorola böyle klasik o M harfini tutmuş ama çevresine rengarenk bir çember koymuş. Eskiden dişiydi M harfi biliyorsunuz. Yuvarlak, kırmızı yuvarlağın içinde. Şimdi ters olmuş ve işte öyle renkli bir Google'da renkli ya logosu. Hani renk çok kullanıyor ya, dört rengi falan. Bu rengarenk bir Motorola olmuş. Fena şeyi değil. De değişmiş birazcık o Motorola yazısı, o italik yazı da daha böyle günümüzün fontuyla. Ya daha gösterişsiz ama biraz daha modern bir şey olmuş.
Evet. Avea'ya ne diyorsun? Orada bayağı bir...
Söylentiler var.
Evet.
Neye? Google'dan, Google...
Yok.
Google Wallet'tan. Yan Google Wallet logosunun yan çevrilmişi gibi diyorlar. Çok benziyor renkler falan. Hatta ben daha ileri götürüyorum F-Secure logosuna. Orada da hani şu hani elma kabuğu soyulmuş gibi şey var ya, helozon efekti. F-Secure logosu da öyle. Ya Avea'nın da bu şans, çalıştığı ajansı değiştirmesi lazım bu adamların. Aria'ydı bunların adı. O zaman da logoları çalıntı deniyordu. Hakikaten evet. De çok benziyordu başka bir Aria isimli bir yabancı firmaya. Şimdi de yine Google Wallet'ın yana çevrilmişi diyorlar. Çok benziyor, evet, gerçekten çok benziyor. Renkler de aynı. Çok evet. Benziyor. Hayır kardeşim, çalıntı olmayabilir. Hani aklın yolu bir, hani bir tasarımcı şey olmuş ama değiştireceksin o zaman kardeşim. Yani bu böyle olmaz. Hı-hı. Bu logoyu başkası kapmış. Ya da ne, insanlar dalga geçiyor şimdi seninle. Çalıntı diyor, bilmem ne diyor. O zaman değiştireceksin. Avea olmadı yani.
Evet. Flash bellek üretiminde aksamalar varmış. Ne diyorsun? Evet. Gerçek mi acaba yoksa?
Şimdi şöyle deniyor sektörün yorumu. Intel, biliyorsun Intel Micron'la birlikte IMFT diye bir firmaya sahip. Bu adamlar 25 nanometre flash yongalarından 20 ya da yanılmıyorsam 21 emin değilim. Yok, önemli de değil. Yeni flash teknolojisine geçiyor. Üretim teknolojisine geçiyor. Fakat bu geçiş sıkıntılı olduğu için flash üretiminde dünyada bir aksama olmuş. Bu tabii en büyük üretici bir de bu adamlar. En büyüklerden birisi. Bu adamlar aksayınca işte Hynix'e, Samsung'a, SanDisk'e falan yönelme olmuş. Tabii onların da kapasitesi karşılayamayabiliyor bu bütün dünyanın talebini. Dolayısıyla flash yongası, flash bellek yongası üretiminde bir sıkıntı var deniyor. Özellikle de bu mesela OCZ'yi diyorlar kahretti. Çünkü çok hani ona hazırlanmıştı Micron, Intel Micron ürünlerini konumlandırmıştı ürünlerini. Şimdi diyorlar OCZ zaten hani bir süredir pek sıkıntılar çeken bir firma. Hani acılar içinde kaldı diyorlar. Çaresiz kaldı diyorlar. Sorun şu, hani Intel bu yeni teknolojiyle üretimde performansını arttırana kadar fiyatlar düşmez. Hatta artış olabilir deniyor. Daha sonra hani yine hayat normale gelecek ama bir diyorlar dönem, geçiş dönemine hazır olun. Hani böyle de bir şey ama çarşı pazara biz daha çok ilgisini. Yani şöyle gigabaytı yani 120'likler $100 civarındaydı ya. O yani öyle kalacak yine hani belki 120 dolar gigabaytı $1 civarında kalır gözüküyor.
Evet.
En azından şöyle hani düşüş duracak gibi bir süre için.
Bu HTC One ve Samsung'un S4 biliyorsun Google sürümleri çıkacak. Yani saf sürümleri, evet, çıkacak.
Saf sürümleri pek de saf değilmiş. Çünkü çekirdeklerinde yine her iki üreticinin de kendi çekirdeği yer alacakmış. Üzerinde hani Android çalışıyormuş, temiz, düz Android. Ama yani sonuçta bu tüketici için şu anlama geliyor. Güncellemeler HTC ve Samsung'dan gelecekmiş. Yani bütün cazibesi gitti.
Evet. Yani o zaman ne anlamı var ki? Niye uğraşıyorsunuz?
Yani işte o kendi, o iki firmanın da kendi arayüzleri var biliyorsun. Onlarla falan onlardan falan hoşlanmıyorsan hala bir anlamı var. Ama o işte şimdi Google'ın sitesinde bu Nexus 7 için falan imajlar var direkt. İşte öyle bir şey S4 için olmayacak belli ki. Samsung'un HTC'nin keyfini bekleyeceksin. Birazcık tadı kaçıyor. Bu arada Android 4.3 haberleri sızdı bugün. S4'te görülmüş çalışırken. Uçan daire görülür gibi bir şey bu da. Ama tabii daha çok şey yok.
Başka bir haber daha. Biliyorsun S4 Snapdragon 800 versiyonu çıkacakmış.
Öyle bir şey var bir de değil yani, mi? İyice daha yeterince daha da kafa karışmadı. Evet. Biraz daha farklı S4 modelleri çıkaralım ki içinden çıkılmaz olsun. Biz kesin orada da karıştırırız onu, yanlış söyleriz. 16 çekirdekli falan deriz.
Yapılan benchmarklar var.
Süperdir performansı. Evet. Snapdragon 800 şu anda zirve.
Zirve.
Muhteşem. Zaten S4 çok hızlı bir telefon biliyorsun. Muhteşem olacaktır, merak ederim.
De işte hani bugün S4 alan adam bu haberi okuduğu zaman ne düşünüyor?
Bir de adı da değişmeyecek. Yine S4 yine olacaktır.
Yani. ABD dışında ülkelerde Google Glass'ı sorgulamaya başlamışlar Levent abi.
Ya çünkü Google Glass çok tartışmalı bir teknoloji, çok ürkütücü bir teknoloji. Bütün ülkeler soruyorlar. Yani bu çağırıp Google'ı diyorlar ki ya nasıl yapacaksın sen bunu? Yani bu kamera bütün gün adam insanın kafasında çalışacak. Peki sen şu insanların özel hayatın gizliliğini falan nasıl sağlayacaksın? Bunu hani gelişmiş ülkeler Google'a toplanıp sormaya başlamışlar. Gelin bir anlatın bize bu şeyi, Glass'ı diye. İyi de yapmışlar. Bakalım ne olacak? Biliyorsun yüz tanıma özellikleri kapatıldı. Kırpıla kırpıla da kuşa dönebilir.
Evet.
Bir yandan da tabii ki...
Böyle giderse Google Lens olacak bu.
Evet, evet. Ama bakalım... Ne olacak Murat? Hakikaten kaygılar da yerinde bence.
Kesinlikle. Bilgisayar yazılımı 65 yaşında abi.
Yaşında. 65 yıl önce Baby isimli bir büyük bilgisayar diyemeyeceğin garip mekanik bir cihaza, bilgisayar sonuçta ya gerçi, RAM'ından, yani daha önce de bilgisayarlara program çalıştırılıyormuş ama hani şeyle, şerit, delikli şerit üzerinden ya da kartlar üzerinden yazılım çalıştırılıyormuş. Burada RAM'ından ilk kez yazılım çalışmış. Dolayısıyla buna hani software olarak kabul ediyorlar. 1948'de olmuş bu iş. 21 Haziran 1948'de. İşte o günden bugüne diyelim Murat. 1024 bit RAM. Evet. Da çalışan programlardan 65 yılda bugüne gelindi.
Evet. MSX de 30 yaşındaymış.
Biz MSX'in bölümünü yapmıştık.
MSX benim ilk bilgisayarım.
Evet, evet. Senin Vestel'di değil mi? Vestel MSX. Bende de var Vestel MSX. Sağ olsun bir arkadaş da geçen hafta bize bir Vestel MSX kartuşu yolladı. Tozlu raflar için sağ olsun. MSX bir hani bu 80'li yıllarda bilgisayar dünyası, herkes kendi bilgisayarını birbiriyle uyumsuz 8 bit kendi bilgisayarını hazırlayıp piyasaya çakarken işte bir Japonya'da Microsoft da işin içinde oluşmuş bir bilgisayar standardı. İlk kez şey oluyor yani işte bir sürü böyle JVC, Micro, Sony falan işte herkes Gold Star bilgisayarlar geliştiriyor ve bunlar işte MSX birbirleriyle uyumlu. Evet. Aynı sistem. Hani Japonlar şey derdinde Murat, hani o zamanlar tabii bilgisayar alanında zaten bir şeyleri yok. Yani küçük küçük her birimiz kendi standartımızı koyamayız. Birlikte hareket edelim, ortak güçle hareket edelim diye. MSX işte MSX 2 falan daha sonra oldu. Türkiye'de de Vestel işte bu Gold Star MSX satıldı. Sony'nin Hitbit bilgisayarları Türkiye'de çok satıldı. Spectra Video SVI 328 benim ilk elimi sürdüğüm bilgisayarlardan biridir. Başına oturduğum bilgisayarlardan biridir. Belki de öyle diyebilirim, hani ilk başına oturduğum bilgisayar. MSX önemli Murat. Özellikle uzak soğuda hala hani böyle bizde nasıl şimdi Commodore 64 falan hala kullanılıyor ediliyor. Hani meraklı grupları var falan. MSX öyle aktif. Şimdi linkini verdik biz. The Register çok güzel bir araştırmasını yapmış. Dokümanını hazırlamış. Meraklılar takip etsin linkten. Evet. 6-7 sayfalık güzel bir içerik bayağı hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Biz de MSX'i böylece anmış olduk bir daha.
Evet. Benimki de evde kutusunda duruyor.
Vestel duruyor değil mi?
Evet.
Biz MSX bölümümüzü çektiğimizde sağ olsun rahmetli Reha getirmişti bilgisayarını, yollamıştı Ankara'dan. Evet. Onun bilgisayarı üzerinden yapmıştık. Onu da anmış olalım.
Evet.
Reha Güner.
Uçaklarda elektronik eşya kullanımı konusunda bazı kuralların yumuşatılabileceğine dair haberler çıktı.
Evet, deniyor ki ya Amerika'da böyle bir şey doğdu. Hani ne diyeyim, halk talep dalgası doğdu. Kalkışta işte inişte artık bu şeyleri kaldırmayalım, tabletleri falan bırakmak zorunda kalmayalım diye. Ve hani bu işlerin işte bu işin standartlarını belirleyen kurum da dinledi. Hani olabilir mi diye. Ve ya akıllarına yattı. Çünkü adamlar diyor ki ya zaten insanlar dinlemiyor. Zaten insanlar açık unutuyor telefonlarını, şeylerini, cihazlarını.
Evet.
Telefonla görüşmeye hala izin vermeyecekler ama hani tabletleri falan şey değişebilir. Kural değişebilir. Hani şimdi hostes geliyor uçağa, hani iniyoruz kapat onu, Walkman'ı kapat falan çıkart diyor ya. Play USB'yi bırak diyor ya. O değişebilir. Sen ne diyorsun bu işe?
Yani değişmesi de lazım. Yani ama şu var. Hani oradaki tehdit daha çok şu 3G. Yani telefonun sürekli o baz istasyonu araması hali. Sinyalin en çok kuvvetli olduğu.
Yani.
Hatta bazıları yani sırf o aramasının bile korumalı cihazlara bile korumasını aşabileceğini söyleyen yorumlar var. Ama hadi bugün Wi-Fi yaygınlaşıyor uçaklarda. Artık evet, uçaklarda da bu hizmet var.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu biraz aslında bu şey yol açıyor. Yani Wi-Fi varsa ben cihazımı niye açıp kapatayım? Uçağın içindekini kullanayım bari noktasındayız.
Tabii. Ya Murat, orada aslında görülmeyen taraf ne biliyor musun? Bir kere şunu söyleyeyim. Telefonun özellikle ILS denen aletli iniş sistemini etkilediği yani defalarca görülmüş bir şey. Fakat şu var Murat, öyle bir olay ki deneyemiyorsun. Yani hadi bir uçak kaldıralım, içinde bir telefonla dolaşalım falan. Yani böyle bir test havada yapamıyorsun. Ve şey değişiyor. Hani şu denenmiş. Hani uçakta bir hakikaten göstergelerde ILS'de bir sorun var. Telefonu kapattırıyorsun. Düzeliyor. Açtırıyorsun yine bozuluyor. Yani bu ama şey işte değişiyor. 20 bin tip telefon var. Uçakta oturduğun yer. Çünkü antene yakın oturuyorsun, uzak oturuyorsun. Kokpite yakın oturuyorsun, uzak oturuyorsun. Kabloların geçtiği yerler falan. Bunların hepsi değişiyor. Dolayısıyla dedim ki bunun testini yapamıyor. Uçak devamlı hareket halinde. O yüzden bunun böyle laboratuvar ortamında şeyinde düzgün tam testi yapılamıyor. Bu nedenle de risk almamak için kapat diyorlar. Hani artı bir de bunun yine az bilinen şöyle noktaları var, şöyle detayları var Murat. Hani adam sana kalkış sırasında şu PSP'yi bırak diyor ya, o birazcık da şunun için. Ya bir şeyler ters gidebilirse ya kalkışta gider ya inişte gider. Adam diyor ki ya şu PSP'yi bırak da beni dinle. Şu PSP'yi bırak da sağını, yani gözün açık olsun. Şey mi, düşüyor muyuz, ne yapıyoruz, ona bak.
Evet.
Aslında işte kalkışta şu tableti bırak, PSP'yi bırak demesinin nedeni biraz o. Bir nedeni daha var. Yine kalkışta inişte bir şeyler ters gidebilir. 90 saniye içinde uçağı terk edeceğiz. Şu PSP'nin kulaklığı boynuna dolanır da çıkamazsın. Ya da hani uçak savrulurken ederken şu senin elindeki tablet elinden fırlayıp yandaki adamın gözüne girmesin diye o tableti koy diyor. Hani bunlar sırf elektronik iş kısmından öte bir de fiziksel ve akıl,
evet,
şeyi var. İşte bunlar ne olacak belli değil. Çünkü bunlar da hani havacılığın kuralları kanla yazılmıştır diye bir laf var. Hakikaten öyle. Hani bunlar da acı sonuçlar sonucu şey olmuş. Doğru. Mesela şunlar hiç dikkate alınmıyor Murat. Arada sırada şey haberleri çıkıyor ya, işte filanca havayolu koltukları kaldıracakmış, ayak izi ayakta bindirecekmiş falan. Yapamazsın abicim. Çünkü uçağın 90 saniye demine uçağın boşaltılabilmesi ve uçak ona göre, o kapıları falan ona göre yapılıyor. Sen uçağa 1000 kişi dolduramazsın. Yani şöyle kapı açman lazım. Uçakta şey değil, konserve değil, öyle iki tane daha kapı açalım buraya diye bir şey yapamıyorsun. Onlar sadece mesela hani yabancılar publicity stunt diyorlar ya, hani gündeme gelmek için şey, Ryanair falan var Avrupa'da. Arada sırada öyle sallıyor ya, biz ayakta yolcu alacağız falan. Tamamı hikaye. Dediğim gibi yapamazsın. Çünkü uçağın bildiğim kadarıyla, daha iyisini bilen okuyucularım, dinleyicilerimiz belirsin, benim bildiğim kadarıyla 90 saniyede boşaltılabilecek gibi tasarlanıyor, yapılıyor uçağın içi yapısı. Dolayısıyla bu, ha bir de şunu söyleyeyim. Murat, şeye ne diyorsun peki? Şu telefon uçakta, hani şeyi düşünme, riski tek. Uçakta telefon serbest olsun mu?
Valla olabilir de pratik gelmiyor bana. Yani çünkü bir sürü ülkenin üstünden geçerken o
roaming parası.
Yani evet, o yüzden. Yani ya, olsa da pek kullanılır mı çok şüpheliyim.
Ya bir de Murat, bazen biraz da şey oluyor be. Ya işte yanındaki iki kişinin aralıksız telefonda konuşması birazcık fenalık geçirtebilir mi?
Geçirtebilir.
Kimisi sessiz konuşuyor, kimisi bağıra bağıra konuşuyor. Bir uçak dolusu adam. Yani şimdi öyle ki ben bazen yazları Silivri'ye gidip geliyorum. Hatta Kınalı'ya gidip geliyorum daha ötesi. Ya Murat, şimdi Kınalı'dan otobüse hanım abla biniyor, telefonla konuşarak biniyor. Esenler'de telefonla konuşarak iniyor ve arada tek aynı görüşme. Böyle aynı görüşmeyi nasıl bir baz istasyondan baz istasyona geçiyor abla şeyden, Kınalı'dan şeyden Marmara Reisi'nden Esenler'e kadar. Onda ablanın yanındaki adam da fenalık geçiriyor yani.
Doğru.
Dolayısıyla uçakta telefon beni birazcık geren bir şey. Konu.
Evet.
Ama eninde sonunda olacak. Zaten biliyorsun bazı firmalar sağlıyor. Çünkü insanlar bunu istiyor. Sıkılıyorum diyor. Arayacağım. Zaten şeyi biliyorsun, uçağın tekerleği yere konduğu anda telefonlar açılıyor bizde. İnsanlar istiyor. Evet. Olacak.
Olacak tabii. Şimdi diğer haber ilginç. Abi vizyondayken filmler henüz vizyondayken Disney ve Sony internet üzerinden kiralamaya başlamışlar.
Süper fikir değil mi?
Muhteşem.
İşte şey yapacaklarına, şimdi birazdan konuşacağız. Millete hapse attırtmaya falan, yok internetini keseriz. Sinemacılar şey neydi? Mars grubu mu neydi? Atıp tuttu, yok internetini keseriz korsanların falan. Böyle boş tehditlerde bulunacağına, negatif enerji toplayacağına adam süper abi. Ben bunu kullanırım Murat. Ben çünkü sinemaya gitmek istemiyorum. Çünkü defalarca konuştuk. Sinemalar paramızı alıyor ve bize kötü hizmet veriyor. 1000 kere konuştuk görüntünün flu olduğunu, klimanın çalışmadığını ya da fazla çalıştığını, görüntünün yamuk olduğunu, büyük olduğunu, bilmem nesini 1000 kere konuştuk. Ben evimde seyrederim abi. Bilet parasını vereyim. Benim evimdeki ses sistemi daha iyi. Ekran o kadar büyük değil ama olsun. Ben evimde seyrederim abi.
Başka
sinemaya
bir şey
gitmeyeyim.
Şimdi ben şeye demedim, şu son Star Trek filmine baktım,
bitmiş Into artık. Darkness. Evet.
Neredeyse Anadolu yakasında hani düzgün bir yerde bulamadım. Şimdi mecburen bekliyorum şimdi şey düşsün, internette çıksın bir şekilde ama nasıl çıkıyor, benim Blu-ray'im yok. Ben DVD'ye de razıyım.
Sen o zaman RIP.
Evet ya da RIP bulacağız. Ama şu var, hani bekliyorum işte şimdi ne zamana kadar bekleyeceğim, ne zaman resmi olarak çıkacak. Çünkü şeyi indirmeyeceğim yani, kalkıp gidip de perdeden çekilmiş filmi indirecek halim yok.
Tabii canım.
Yasal olarak çıkana kadar beklemek zorundayım.
Ya bu bir keyif bir de zaten, evet. Yani Murat, ben zaten hani o perdeden çekilmiş filmi seyredenlere aklım almıyor yani. Abi bu keyiftir yani. Şey ne, perdeden çekilmiş şey seyredin.
Ama işte senkronize değil bu işler. Dolayısıyla oturup bekliyorsun. Film vizyondan belki kalkıyor. Sen tabii, hala resmisini otur da bekle. Bu da arada işte o perdecilere yarıyor. Korsanlara yarıyor.
Tabii, tezgahçılara yarıyor.
O yüzden ne kadar çabuk bu filmler yasal olarak döngüye girerse o kadar iyi.
Ya şey bile çıksın Murat, yani ben tabii bu işin ekonomik kısmının takipçisi değilim ama yani ya sinemada oynarken DVD'si çıksın alayım. Hı. Ben çünkü dediğim gibi sinemaya gitmek istemiyorum. Yani sinemada gidiyorsun, o 5 dakikada telefonunu açıp Twitter'a bakanlar var ya. Yani görüntü 10 numara bile olsa. Mesela bu da bu sosyal boyutu var abi. Adam 10 dakikada bir telefon açıyor. O telefonun ışığı cart diye yanıyor orada. Yani tamam ben adamın telefona bakmıyorum ama o ışık orada karanlığın ortasında patladı mı içine ediliyor bir şeylerin. Dolayısıyla abi istemiyorum sinemaya gitmek. Aynı anda bana, zaten 3D'den yararlanamıyorum, gözüm görmüyor bilmem ne. Abi aynı anda çıksın işte Into Darkness'ın filmiyle birlikte Blu-ray'i çıksın alayım evde seyredeyim. Ben razıyım. Bence bu süper doğru bir hamle.
Evet.
Ve bu korsanlığı şeyi kesinlikle işte böyle mücadele olur.
Akıllı mücadele.
Evet. Uzak Doğu'da başlamış. Evet. Kore'de başlamış. Öyle. Tabii Kore'de biliyorsun insanların internet bağlantıları da cillop. Bizim gibi 4 GB kotayla mücadele etmiyorlar. Biz de yapamazsın.
Yapamazsın.
Nasıl Blu-ray filmi stream ettireceksin. Tabii. Adamın kotası 6 GB.
Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu filmin korsanı çıksa ve ben de indirsem para veriyorum. Çünkü kotam doldu.
Yani.
Gigabyte başına 3 lira. İşte 10 GB olsa hesap et.
Yani.
Yine para veriyorum. Kime gidiyor? Telekom'a gidiyor.
Tabii.
Oturup bekleyeceğim. Yani çıksa bile indirmeyecektim. Bir önümüzdeki ayı bekleyeceğim. Kotam yenilensin tabii. diye. Çok bu saçma sapan
çok
işler.
Çok doğru hareket Murat. Bu çok hani işte diyoruz ya kardeşim, bizim korsanlardan tarafa bir yanımız yok. Tabii ki filmini çeken parasını kazansın. Müziğini yapan parasını kazansın. Ama böyle işte eline balta alıp da millete saldırmakla da korsanla mücadele olmuyor.
Bundan bahsettin, onu da söyleyelim. Yine
bizdeki baltacılar devam ediyor.
Baltacılık devam ediyormuş. MİAP.
Elinde çekiç olan bütün her problemi çivi zanneder mi ne diye bir laf var. O şey.
6 bin lira kesmiş bir esnafa yine.
Esnafa dükkanında televizyon çalışıyor diye.
Evet.
Müzik dinletiyor insanlara.
Ne kadar saçma bir şey.
Hani şey mi, insanlar da böyle aa bak işte burada hadise çalıyor dinleyelim.
Zannedersin çağırıyor gel ha, müzik yani. Var hadi.
Ya kardeşim ya. Yani şimdi git, bütün biliyorsun hani de berberde televizyon açıktır her zaman. Tabii. Yani o senin için ne ifade ediyor? Hiç yani sen şey mi, bir saç kestireyim bir de işte iki tane de Demet Akalın filmi seyrederim. Berbere bunun için mi gidiyorsun abi? Gidiyorsun orada iki muhabbet dönüyor bilmem ne işte şöyle nedir. Arada da işte orada abi, Hande Yener çalıyor zaten.
Kafasızlık yine bizde. Bu şimdi kimin başına geldi? Atıyorum berberin mi? Evet. Türkiye'deki bütün berberler o televizyonu kapayacaklar abi.
Öyle. Öyle yani burada şey. Burada hani yapılabilecek tepki bence de bu. Bu şey ne? Artı şu da var Murat. Şimdi MÜYAP Türkiye'deki bütün sanatçılar hani müzik sanatçılığını temsil ediyor mu? Bence etmiyordur. Yani şey mi ne bileyim. Bence mücadele şey tarafında yapılmalı. Senin dediğin gibi televizyonlar kapatılmalı.
Evet.
Yani abi zaten artık bu adamlar şeyi çözdüler. Eskiden biliyorsun hani televizyonlar bize, radyolar bize para ödemiyor diye ağlıyorlardı. O işler çözüldü. Artık para ödemeyen yayın yapamıyor.
Doğru.
Yani zaten şey dönmeye başladı. Çarklar dönmeye başladı. Bu şeyi yeni çıkarttılar. İnsanlara saldırı, esnafa saldırı. Ve hep de böyle küçük esnaf, berber bilmem ne. Çünkü büyük gruba bulaşırsan o adamın da avukatı var. O da sana karşı durur.
Plazada dükkan açmış berberin dükkanındaki müzik değil mi? Ya da telif ödüyor mu?
Ona yapamazsın. Şimdi şöyle. Sakal tıraşını 5 liraya yapan yer de var. Ben öyle yerlere gidiyorum.
Evet.
50 liraya yapan yer de var. Böyle kızlar gelip masaj yapıyor falan. Omuzuna yapıyor. Şey değil. Masaj deyince başka şey anlama. Bu adamlar hep 5 liraya yapanların canını yakmaya çalışıyor. Çünkü o kirasını zaten zor çıkartıyor o esnaf. Gidelim ona bir ensesine tokat atalım. 6 bin lira tak keselim makbuzu. Öbür türlü dediğin, senin dediğin gibi plazadaki yere bulaşırsan onun avukatı vardır, bilmem nesi vardır. Adam zaten 20 milyar kira ödüyor ayda. Belki de haksız çıkarsın. O yüzden risk almaya gerek yok. Küçük esnaf. İncik boncuk satan adamıydı. Geçen hafta maymune konuştuk. Boncuk satan adamın üzerine çökmüşlerdi. Kardeşim yani mücadele işte örnek alın. Adam nasıl yapıyor? Siz nasıl yapıyorsunuz?
Evet. Apple çocukları yanlışlıkla ya da işte istemeyerek uygulama alan ailelere para verecekmiş.
Evet, bir çocukcağız 2500 dolarlık şey almıştı ya, neydi? Pirates vs. Zombies mi? Pirates vs. Ninjas mı ne oyunumdan? O çocukcağızın olayından sonra olayından sonra dedim hani o olayla alakası yok ama bu gibi mağdur olan insanlar varmış. Şey çok iyi olmadığı için belki de. Hani işte bu ayarlar çok net olmadığı için ya da çok doğru olmadığı için bir kamu davası sonuçlanmış. 5 dolarlık iTunes gift hediye kartı veriyor. Hı-hı. Eğer şeyse 30 dolardan fazla alışveriş yaptı diyorsan benim işte çocuğum izinsiz olarak, o zaman gel diyor, konuşalım. Anlaşalım.
Evet.
İşte ama tabii bu hep biliyorsun bu böyle davalar, class action denen şeyler Amerika için geçerli evet, oluyor. Ve tabii bir de şeyi ispat, hani öyle gidip de ben de bana da şey benim çocuk da almıştı değil mi, tabii bir ispatı gerekiyor. Yani.
Western Digital SSD konusunda adımlar atıyor abi. SSD üreticisi Estek'i almış.
Duymamıştım böyle bir firmayı ama kurumsal boyutta şeymiş, var olan bir firmaymış. WD, Western Digital demeyeceğiz artık
evet,
bu arada.
Evet, öyleymiş.
Çünkü yeni bir yapılanma yapmışlar. Yapılanma oluşmuş. Western Digital, bu Hitachi'ye falan da sahip olan ana firma. WD, hard disk, bizim kullandığımız şu hard disklerin üreticisi, onun bir alt firması.
Peki sence tutar mı bu isim değişikliği, yoksa herkes yine Western Digital mi der?
Tutar da zamanla tutar.
Bence hiçbir zaman tutmayacak.
Şimdi HP'ye kimse Hewlett Packard demiyor.
Hiçbir zaman da dememiştik ama.
Ama o Hewlett Packard yazıyordu. O şey, o sonra HP'ye çevirdi sadece. Bu da aynı şeyi yapıyor. Zaman alır.
Zor.
Zaman alır. Türkiye'de zor çünkü W diyorsun. Yani
evet, oradan
kaybedecek zaten. Amerika'da da W diyorsun ya, bir yani, saniye. Ne saçma sapan bir şey söyledim. Hayır,
bizde
şey.
WD derler.
W.
Bizde WD derler.
WD derler, evet. WD derler. Ben de dur şimdi. Beyin saat gecenin ikisi oldu. Hava şey, kafa şey oldu. Kafa bitti. Hadi bitirelim gündemi. Yoksa daha da felakete sürükleneceğiz yani. Türkiye'de W diyorsun. Amerika'da başka şey mi diyorsun? WD diyorsun. Orada da WD diyorsun. Türk İngilizcesiyle farklı tabii.
Google'ın oyun konsolu geliştirdiği haberleri var.
Var, çıktı bu sene, bu hafta söylentisi çıktı. Google'da bu Ouya'yı birazdan konuşacağız.
Evet.
Onun dışında bir iki tane daha Android konsolu çıktı. Google'da bu trene katılacak deniyor. Ya yapma Google mı desek ne desek evet. Yani.
Gerek yok.
Bir yandan şöyle. Google bu işin standartlarını desteklerse, şu kontrolcü konusunda bir atılım yaparsa falan iyi olur da, herkes kendisi böyle birbiriyle uyumsuz kafasına göre bir Android oyun konsolu çıkarırsa da ileri gitmez, geri gider.
Evet.
Bakalım ne olacak?
Evet. Oya'da da işler iyi gidiyor galiba değil mi?
Çıktı. Evet. 100 lira. Söylemiş. 100 yani. Dolar. Hı-hı. Amazon falan bitirdi ilk partiyi.
İnsanlar belki sırf meraktan alır zaten bunu abi.
100 dolar olunca senin dediğin gibi sadece meraktan bile alınır. Türkiye'de olsa şimdi 100 dolara alırdık.
Alırdık.
Şimdi Amerika'dan getirtmek zor diye uzaktan bakıyoruz. Tegra 3 tabanlı 8 GB dahili hafızası olan bir oyun konsolu. Ouya. Evet. Merak ediyorum. Temin etme yolunda çalışmalarım var.
İyi. PC Mark mobil platformlara da gelebiliyormuş. Gelme ihtimali vermiş.
Evet, bu da Future Mark bir bildiri yayınladı. Bülten yayınladı. Android, iOS ve Windows RT'ye PC Mark geliyor. Fakat tarih belli değil ve yani zaman alacak adamlar bültende diyorlar. Yani bayağı zaman var diyorlar. Acer, AMD, Intel, Nvidia, Samsung herkes de şey olmuş, dahil olmuş programa, destekliyormuş. İnşallah güzel bir benchmark kazanırız. Çünkü evet, çok ihtiyacımız var. Çok. AnTuTu'yla bir şey olmuyor. Her çalıştırdığında %50, %60 farklı sonuçlar verebilen benchmarklarla iş olmuyor.
Öyle. Oyun dünyasına geçelim Mehmet abi.
Tamam.
Nvidia Shield bir gün kala ertelendi.
Evet, Nvidia Shield bir gün kala çıkmasına Temmuz'a ertelendi. Oysa bu hafta o da çıkmış olacaktı.
Mekanik Uyayla, bir sorun vermiş.
Mekanik bir sorun var diyor. Bizden değil diyor. Hani Nvidia'dan değil. Başka bir hani üreticinin sağladığı bir parçada diyor sorun var. Temmuz'u bekleriz. Biliyorsun fiyatında da $50 bir düşüş yapmışlardı. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
Evet. Bazıları da şey demiş hani çıkması da bir gün kala mı anladınız?
Anladınız.
Bence de biraz
stratejik bir hata mı? Uyayı mı kontrol edecekler acaba? Ne yapıyor? Evet. Hani bir de arada 3 katı fiyat farkı olunca hani
değil mi?
Tabii Shield Tegra 4 falan ama
olsun.
$300 karşı $100 da büyük fark.
Bedava Xbox 360 oyunları konusunda şeyler netleşmiş galiba.
Murat, Xbox bu yıl sonuna kadar Xbox Live Gold üyelerine Xbox 360 oyunları verecekti Microsoft. Biraz netleşti. Şu anda bildiğim kadarıyla Fable 3'ü veriyorlar. Şey Halo 3 falan verilecek, Assassin's Creed 2 verilecek. Her ayın 1'i ve 16'sında verecekmiş. Temmuz'da başlıyor. Ama şu anda Fable 3 gördüğüm kadarıyla aktif. Ya güzel tarafı şu, PlayStation'dan farklı tarafı şu Murat, senin oluyor oyun.
Evet.
Ya o birinden 16'sına kadar oyuna sonra alırım değil. Sana veriyor Microsoft bu oyunu. Ya güzel bir şey. Tamam oyunlar tabii ki adam hani Halo 4 vermeyecek işte 3'ü verecek. Evet. Ya da Reach'i vermeyecek. Bilmem kaç yıl önceki oyunu verecek ama olsun ya. Hani bedava bir şey iyidir abi. Hani Gold üyeler tabii için geçerli. Bence güzel bir şey.
Oyun güncellemeler için geliştiricilerden para almayacakmış. Bu ne demek?
Ya Microsoft Xbox 360 oyunu yani Xbox Live oyunlarının, Live Arcade oyunlarının evet, patchleri için geliştiricilerden deli fiyatlar alıyordu. $10,000'la $40,000 arası para alıyordu. Ya şimdi tabii ki bu hani hiçbir firma büyük yani Electronic Arts'a $40,000 koymaz ama hiçbir firma $40,000'ı kasasında tutmak varken birine vermek istemez. Bu yüzden ne oluyordu? Patch çıkmıyordu.
Çıkmıyor.
Hele bir de küçükler var. Yani. Hani işte bunun en büyük örneği işte bir tane Fez diye bir oyun var. Indie game. Onu geliştiren adam ağladı yani. Ben dedi patch çıkartma. Oyunda hata var dedi. Ama dedi bu parayı veremem ben dedi. Hani kazandığım para çıkartmıyor. O yüzden dedi kusura bakmayın. Ya biraz da tabii çok eleştirildi. Yani biraz böyle hani hep ben haklıyım modunda bir arkadaş o ama ben dedi kusura bakmayın bu çok az kişiyi etkileyecek bir hata. Ben dedi çıkartamayacağım patch. Microsoft'ta da bir daha çalışmayacağım dedi. Orada zaten bu Microsoft'un patch'ler için çok yüksek paralar istediği konusu ortaya çıktı. Kaldırmış bu alışkanlığı.
İyi. Olması kaldırmış. Gereken olay.
Tabii ki. Bakalım Murat uygulamada ne göreceğiz? Bir anda böyle bir sürü oyun, eski oyun patchlenecek mi? Arcade oyunları falan. Bakalım ne olacak?
Evet. PS Store'un işletim sistemiyle ilgili bir haber çıktı. FreeBSD varmış içinde.
Evet. Valla FreeBSD çok iyi bir işletim sistemi. MacOS X'in de içinde bir yerlerde bir hani çekirdeği çalışıyor. PlayStation 4'te de FreeBSD ile karşılaşmak hoş oldu. FreeBSD'nin bence başarısını ispat eden bir durum.
Steam yaz indirimi yolda.
Cüz kredi kartlarını hazırlayın.
Evet maalesef.
Her sene, geçen sene aldığın oyunları oynadın mı? Yok.
Yok.
İşte benim için de ama bu sene de alacağız yine.
Evet tabii.
Alıp depolayacağız. Emekli olunca oynarız diye. Bir de trading kartlar başladı 26 Haziran itibariyle. Onu da daha kimse tam anlamadı ne olduğunu ama başladı. Steam artık level'in falan var. Hani Microsoft'ta Gamer Point'in gibi Steam level falan geldi. Oynadıkça kazanacağım.
Yenilenen Baldur's Gate serisi lisans engeline çarpmış.
Evet. Baldur's Gate'in biliyorsun Enhanced'a çıktı. Hı-hı. İkinin de yapılıyordu. Fakat maalesef yasal lisans sorunları nedeniyle ilk sürüm şey kaldırıldı tablet şeyinden. İkinin gelişmesi durduruldu. Süresiz. Üçün de artık sadece bir hayal. Yani şu sorunlar çözülmedikçe sadece bir umut. Çünkü Murat eski firmalar biliyorsun bunların işte kapanmış firmaların lisansları falan filan olmuyor işte. Yani bir şey yapıyorsun lisans sonu. Yoksa bu Baldur's Gate'imiz gibi yapmışlardı.
Doğru.
Tablette falan oynuyordun. Şimdi belirsizlik içinde.
It Software'in kurucularından Todd Hollinshead ayrılmış.
Evet. Eskiden beri adamların oyunlarında gördüğümüz değişmeyen isimlerden biriydi hani. Hmm. Ne iş yapardı tam bilmiyorum. Yöneticiydi galiba pek. Programcı mıydı neydi bilmiyorum. Evet. Bir yöneticiydi zannedersem. Ayrılmış. It Software de bayağı kan kaybetti. Yani biliyorsun Rage pek başarılı oldu diyemeyiz. Diyemeyeceğiz. Artık hafiften onlar şeyde engine satma pazarlama konusunda da hiçbir başarıları yok. Dolayısıyla bilmiyorum. Birazcık gerilemede olan bir firma gibi sanki. Evet. Eski şey yok. Quake engine'li oyun, Doom engine'li oyun şeyi, furyası.
Onlar firmayı zamanında sattılar abi.
Evet. Onlar bence de bu Zenimax'sa zamanında sattılar. Paralarını milyon dolarları doldurdular. Şimdi her biri birer topuklayacak herhalde. Evet. Belki yakında Carmack bile
bir kafe açar.
Eyvallah deyip geçer.
Company of Heroes 2 çıktı Levent abi. Bize de geldi. İnstal edebildim. Daha hiç bakamadım bile.
Tamam.
Bakalım önümüzdeki hafta inşallah çekebiliriz.
Oyun haftası gerçekleşti.
Gerçekleşti. Hani çok süper oyunlar yoktu bu sefer. Bir de hani üçlü modumuzu yapamadık. Sen katılmadın. Dolayısıyla bir önceki oyun haftamızdan daha iyi olmadı.
Yok abi ben oyunlara katılmam. Oyun incelemesine ben girmek istemiyorum. Çok eleştiri geliyor, şey geliyor. Yaşlı başlı adamın işine. Ben bu bütün hafta anakartlarla uğraştım. Z87 anakartlar üzerine çok zaman harcadık. Bölümler çektik.
Evet.
Çok hani ultra detay, overclocklu falan bölüm beklemesinler. Daha çok genel özellikler, BIOS, yazılımlar.
Doğru. Bir de şunu da söyleyeyim. Intel bize K işlemcisine layık görmedi.
Elimizdeki Haswell zaten 4430. En altın bir üstü.
Evet.
Dolayısıyla zaten tat vermiyor, lezzet vermiyor. O yüzden daha çok anakartları gözden geçiren incelemeler çektik. Hani ultra detay işte overclock ne kadar oluyor şu falan. Bizde şu an için öyle bir çalışma yok. Ama güzel oldu, detaylı oldu.
İyi oldu.
Hazırladık. Daha da böyle donanım incelemesi çok hazırladık bu aralar.
Evet.
Sürprizler var yolda. Teknoküp'ü unutturacak sürprizler var.
Evet.
Teknoküp zaten artık emekli oldu gibi. Yani, çok hızlı çalıştı. Hani o çalışmaya devam ediyor da artık ona daha takacak bir şey kalmadı yani. Ama dediğim gibi Teknoküp'ü unutturacak bir şeyler hazırlıyoruz. Donanım, saf donanım isteyenlere daha çok şey var. NAS isteyenlere bir şeyler gelecek. Hı hı. Talepleri gördük, dinledik. Onları da hazırlıyoruz. Evet. HTC One geldi.
Ya. Haftanın yani, bombası.
Hiç beklenmeyen bir şekilde biz artık bıktık bıraktık derken. Şimdi HTC One'ı ne yapalım biz?
Verelim birini abi.
Yani o şekilde değil. Bana ver o zaman. Şimdi HTC One'la normal bu devirden sonra inceleme yapılmaz. Biz zaten çok detaylı kaç dakikalık bir saatlik mi? Kaç
40 dakikalık
mı ne bölüm yaptık Samsung S4'le karşılaştırdık. Hala şu alayım, onu mu alayım, bunu mu alayım soruları geliyor. Yani lütfen arkadaşlar çektik 40 dakikalık, 50 dakikalık mı bölümünü çektik. Daha HTC One mı alayım, Samsung S4 mü alayım lütfen sormayın yani. Yani o bölümü çektik artık. Zaten otur sorulara cevap veremiyoruz. Biz ona incelemeyi değil de daha çok şey yapalım. Yani Android'in bugünü, bu 2 GB bellekli, bu kadar hızlı, 802.11ac networklü telefonlar nasıl?
Ne yapıyorlar? Evet.
Ne yapıyorlar? Android günümüzde ne yapıyor? Onlarla uğraşalım bence üzerinde.
Bence de kesinlikle.
Televizyona bağlayalım. Hı hı. Wireless televizyona bağlayabiliyor muyuz? Onlarla uğraşalım falan. Bence birazcık daha genel.
Yani onu kullanarak Android ile ilgili bir içerik üretelim.
Evet.
Öyle kapatalım çünkü incelemesi artık çok geç zaten.
Öyle, öyle.
Bu arada dikkat çekmiştir belki Burak Akmenek yok ne zamandır aramızda.
Evet.
Onun babası rahatsızlandı. Bir kalp krizi durumu oldu.
Evet.
O hastanedeydi. Geçmiş olsun diyelim.
Bugün evine dönmüş.
Evet.
Ameliyattan çıkmış. Falan yani onlar yani gelene taburcu olmuş. Evet, taburcu evine olmuş. Gelmiş beyefendi. Biz de geçmiş olsun diyelim.
O da herhalde artık gelir aramızda.
Önümüzdeki haftadan itibaren Burak daha aktif
olur.
Olacak tahmin ediyorum.
Evet, bu kadar Levent abi.
Şimdilik bu kadar.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.